أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
صدق الله العظيم.
رحمن Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 7 Azer 1402 Hicri Kameri, 14 Cemadül Evvel 1445 Miladi, 28 Kasım 2023 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardında sırasıyla Şeyh Salih ile yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü, gençlik gevheri ve kalıcı yeteri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Müzik Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım
Mesut Yetani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi devrimin başlangıcından bu yana donanmanın kaydettiği ilerlemeyi etkileyici olarak nitelendirdi. Emir Abdullah Yan, Siyonist yetkililerin yargılanması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı reisinin Türkiye ziyareti ertelendi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, amacımız Gazze'de uzun süreli ateşkesin sağlanmasıdır, dedi. İran ile Rusya arasında önemli tahıl anlaşması imzalandı. İran ile Türkiye arasında demiryolu işbirliği artacak. Ve Rusya, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi belirsizliğe yol açtı, dedi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi devrimin başlangıcından bu yana donanmanın kaydettiği ilerlemeyi etkileyici olarak nitelendirdi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi devrimin başlangıcından bu yana donanmanın kaydettiği ilerlemeyi etkileyici olarak nitelendirirken şunları ifade etti. Devrimin ilk yıllarında ordunun donanmasının kara surları ötesindeki varlığı hayal bile edilemezdi. Ama şimdi dünyanın etrafında tüm gücü ve kuvvetiyle dolaşıyor beyanatında bulundu. Başkomandan Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi İran İslam Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanı ve bir grup deniz kuvvetleri komutanı ile yaptığı toplantıda ordunun donanmasındaki birçok kapasiteyi, özellikle de bu gücün deniz temelli ekonomi politikalarının uygulanmasına yardımcı olma kapasitesine değinirken, sistemin ve ülkenin gücünün artırılması için yeni kapasitelerin keşfedilmesi gerektiğini ve ayrıca toplumda motivasyon yaratmanın ve umut aşılamanın gerekliliğini vurguladı. Deniz kuvvetlerine 28 Kasım donanma günü münasebetiyle düzenlenen bu toplantıda devrim lideri 28 Aralık donanma gününü tarihi ve unutulmaz bir gün olarak nitelendirerek şunları söyledi. Bugün deniz kuvvetleri fedakarlık günü olarak ilan edilmelidir. Ayetullah Hamene'yi devrimin başlangıcından bu yana donanmanın kaydettiği ilerlemeyi etkileyici ve inanılmaz olarak nitelendirerek şunları kaydetti. Devrimin ilk yıllarında ordu donanmasının kara surları ötesinde varlığı hayal bile edilemezdi ama şimdi ordu donanması güç ve kuvvetle dünyanın etrafını 360 derece dolaşarak gururla ülkesine geri dönüyor. Ayetullah Hamene'yi sözlerinin devamında bir gün ordunun donanmasının Hazar Denizi'nde bulunabileceği hayal bile edilmiyordu ama şimdi Hazar Denizi kıyılarına bir donanma inşa ediliyor ve buraya demir atıyor ifadelerini kullandı. Ayetullah Hamene'yi bu gücün kendi potansiyellerini kullanarak deniz kuvvetlerinin yeteneklerinin geliştirmesi ve savaşa olan hazırlık durumunun artırılmasına vurgu yaptı ve şunları da kaydetti. Deniz kuvvetlerinin gençler arasında umut ve canlılık yaratabilecek yeteneklerinden biri de gençlerin bu gücün gelişim yollarını, potansiyelini ve yeteneklerini ziyaret etmesi için ziyaret programları oluşturmaktır. Ordu donanmasının kapsamlı bir stratejik güç haline getirmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini de İslam İnkılabı rehberi sözlerine ekledi. Bu toplantıda İran Deniz Kuvvetleri Komutanı bu gücün yetenekleri ve faaliyetleri hakkında bir rapor sunarken deniz odaklı kalkınma politikalarının açıklanmasından dolayı şükran ve takdirlerini ileterek donanmanın bu politikaların uygulanmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı. Ordu donanması komutanı sistemi güç bileşenlerini güçlendirmek adına denizdeki etki alanını genişletmenin, teknoloji ve bilgiye dayanmanın bu gücün iki ana politikası olarak sıraladı.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının soruşturulmasını ve faillerinin cezalandırmasını talep eden bir mektup gönderdi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı ve Başsavcısına gönderdiği mektuplarda Filistin davasının ve Gazze'de son zamanlarda işlenen cinayetlerin yargılanmasının hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Siyonist rejimin Gazze'de 14 binden fazla masum insanın şehit olmasına, 32 binden fazla kişinin de yaralanmasına neden olan vahşice saldırılarına değinerek bunları savaş suçu, insanlık karşıtı suç ve soykırım olarak nitelendirdi. Bazı ülkelerin gaspçı Siyonist rejime verdiği desteğin bu rejimin uluslararası suçlar işlemesine neden olduğunu da belirten Emir Abdullahyan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu suçların faillerinin takip edilmesi konusundaki görevini yerine getirmesini vurguladı. Filistin davasının mahkeme önünde ele alınmasına değinen, artık mahkemenin bazı güçlerin baskı ve çıkarlarına karşı mı direneceği, yoksa bu doğrulta geri çekilerek işgalci rejimin gerçekleştirdiği vahşetlerin cezasız kalmasına izin mi vereceğine karar vermesinin zamanıdır ifadelerinde bulundu. Emir Abdullahyan mektupta ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi çifte standartlardan ve seçici adaletten kaçınarak uluslararası suçların faillerinin etkili bir şekilde yargılanmasını sağlamalıdır diye kaydetti.
İran Cumhurbaşkanı'nın çarşamba günü gerçekleştirmesi beklenen Türkiye ziyareti başka bir tarihe ertelendi. İran ile Türkiye Dışişleri Bakanları'nın Gazze başlıklı bir toplantıya katılmak üzere New York'ta bulundukları için İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Türkiye ziyareti ertelendi. Daha önce çarşamba günü yapılması planlanan ziyaret başka bir tarihe ertelenmişti.
Gazze'de enkaz altında kalanları arama çalışmaları sürüyor. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Bugün Siyonist işgalci rejimin Gazze'ye yönelik soykırım savaşının ve bu bölgenin halkını toptan imha etmek ya da sürgün etmek amacıyla geniş çaplı saldırı başlatmasının üzerinden 53 gün geçmiş oluyor. Siyonist işgalci rejimle direniş arasında Katar'ın arabuluculuğuyla kabul edilen 4 günlük insani ateşkesin aynı şartlarla 2 gün daha uzatılmasına karar verildi. İşgalci güçlerin ateşkesi hakkıyla riayet etmemesine rağmen Filistin direnişi ateşkese bağlı kalarak bölge halkına insani yardımların ulaştırılmasına imkan sağlamak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bu arada saldırıların devam ettiği günlerde yıkılan binaların enkazları altında kalan ve kayıplar listesine geçen insanlara ulaşılması için arama çalışmaları da sürdürülüyor. Yapılan çalışmalarda bu insanların ancak cesetlerine ulaşılabiliyor. Çünkü işgalci güçler günlerce kesintisiz bir şekilde saldırılarını sürdürmek suretiyle onların yaralı bir şekilde kurtarılmalarına fırsat vermedi. Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri işgalci güçlerin ateşkes ihlallerinin devam ettiği bilgisini verdi. Şeyh Rıdvan mahallesinde ve Şati mülteci kampı çevresinde işgalcilere ait tanklardan duman ve ses bombaları atıldı. Ancak sabah saatlerinde faaliyetlerini batıya kaydırdıkları bildirildi. Muhabir bölgede mermi seslerinin de duyulduğunu, ancak bunun karşılıklı çatışmadan mı yoksa işgalci güçler tarafından tek taraflı olarak atılan mermilerden mi kaynaklandığının tam olarak tespit edilemediğini haber verdi. Sabahın erken saatlerinde Gazze'nin kuzeybatı eksenini toplanan işgalci rejimin tanklarının ilerlemeye kalkışmaları üzerine direniş güçlerinin de onlara ateş açtıkları ifade edildi. Gece saatlerinde de Gazze şeridinin doğu tarafında işgalci güçler tarafından saldırı düzenlendiği ve işgalci rejimin ordusuna ait savaş uçaklarının havada dolaştıkları bildirildi. Ateşkesin uzatılması anlaşmasına binaen Filistin direnişinin bugün 10 rehineyi daha serbest bırakacağı, işgalci rejimin de bunun karşılığında aralarında 1948 bölgesi ahalisinden olanların da yer aldığı 50 kadın esiri serbest bırakmayı kabul ettiği bilgisi verildi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz sürüyor. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Katar'ın Gazze'de ateşkesin uzatılması, ardından da ateşkesin sürekli hale getirmesi peşinde olduğunu belirtti. Katarlı yetkili, Doha'nın sağlanan ateşkes sürecinde arabulucu rolüne değinerek bu ateşkesin sürekli hale getirmesine vurgu yaptı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, amacımız uzun süreli ateşkes vurgusunda bulunarak Gazze şeridine insani yardımların girişinin uzatılması ve garanti edilmesinden yanayız, dedi. Katarlı yetkili ayrıca sağlanan iki günlük ateşkesin de eski koşullar ve sürece dayalı olduğunu belirtti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari ayrıca son 4 günde toplam 150 Filistinlinin İsrail zindanlarından salıverildiğini, 69 esirin de Hamas tarafından bırakıldığını belirtti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca 910 ton kargo taşıyan 27 uçağın da Gazze'ye ulaştığını duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerinin sonunda Filistin milletinin bizzat gelecekleri konusunda karar vereceklerini vurguladı.
İsrail esirlerin serbest bırakılması karşılığında serbest bırakılan 150 Filistinli tutukludan 98'i haklarında herhangi bir suçlama olmaksızın tutuklandı. CNN'in yayınladığı rapora göre İsrail esirlerin serbest bırakılması karşılığında serbest bırakılan 150 Filistinli tutukludan 98'i haklarında herhangi bir suçlama olmaksızın tutuklandılar. Serbest bırakılan tutukluların 119'u çocuk, 31'i kadınlardan oluşuyor. Filistin Esirler Kulübü'nün velilerine ve Siyonist rejim yetkililerinin açıklamalarına göre pazartesi günü 33 çocuk ve 18 yaş altı gençlerden oluşan 33 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı. İşgal rejimi İsrail uluslararası arenada geniş çapta eleştirilen ve idari gözaltı olarak bilinen bir uygulama kapsamında Filistinlileri rutin olarak tutukluyor. İdari gözaltılarında kişinin kendisine yöneltilen herhangi bir suçlamadan haberi olmuyor ve davası hiçbir zaman yasal işleme geçmiyor. 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Gazze direniş grupları Siyonistlerin eylem ve saldırılarına karşı Mescid-i Aksa'yı savunmak amacıyla Aksa Tufanı operasyonunu başlattı. Bu kapsamda direniş 1948 topraklarına girebildi. Bu operasyon kara, hava, deniz ve füze operasyonlarının kombinasyonundan oluşuyordu ve Siyonistlerin itirafına ve gözlemcilere göre bu, Filistin topraklarının 70 yıllık işgal tarihi sürecinde eşi benzeri görünmemiş işgal rejimi karşıtı operasyondu. Bu operasyona karşılık işgal rejimi Gazze'yi karadan ve havadan hedef aldı ve son olarak yaklaşık 50 gün süren Gazze Savaşı'nın ardından Gazze'de 4 günlük geçici ateşkesi varıldı. Ateşkes dün sona erdi ve 2 gün daha uzatıldı.
Washington Post gazetesi Siyonist bir yetkilinin aktardığına göre Siyonist ordunun çağrısı üzerine binlerce Yahudi Amerikalı'nın Gazze şeridine karşı savaşa katıldığını yazdı. Washington Post gazetesi Siyonist geçici rejime yönelik sürpriz Aksa Tufanı operasyonunun ardından Gazze'ye karşı binlerce Yahudi Amerikalı'nın bu suç savaşına yardım etmek üzere bu rejimin ordusuna katıldığını belirtti. Habere göre Aksa Tufanı operasyonunda Siyonist rejimin ağır kayıplarına değinilirken şöyle deniliyor. Gazze'ye yönelik şiddetli intikam savaşında İsrail ordusuna bağlı binlerce Amerikalı vardı. Haftalarca süren hava bombardımanı, ardından gelen kara saldırıları Gazze şeridinde binlerce Filistinli çocuğu ve sivili öldürdü. Gazze şeridinde mahallelerin ve bölgelerin tamamen yok edildiğine, hastanelerin felç olduğuna, su ve gıda kıtlığına değinen bu gazete Siyonist bir yetkiliden alıntı yaparak şunları yazdı. İsrail ordusunun çağrı yapmasının ardından yaklaşık 10 bin Amerikalı savaş çağrısı kapsamında 360 bin yedek asker orduya katıldı.
Siyonist rejimin başbakanı bugün yaptığı açıklamada Tel Aviv'in Gazze şeridinde 170 kişinin daha Hamas'ın esaretinde olduğuna inandığını söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Salı günü CNN'e şunları söyledi. Tel Aviv 170 İsrailli'nin hala Hamas tarafından esir tutulduğuna inanıyor. Netanyahu esirlerin 17'sinin yabancı, geri kalanının ise İsrail vatandaşı olduğu belirtildi. Siyonist rejim ile Hamas direnişi arasında ateşkesin 2 gün uzatılmasının ardından Siyonist rejim ile Hamas direniş hareketi arasındaki esir değişiminin 4. aşaması Salı sabahı gerçekleşti. Bu aşamada El Kasan tabulları 11 Siyonist esiri Kızıl Haç'a teslim etti ve Kızıl Haç da onları işgal altındaki Filistin'e götürdü. Siyonistler ayrıca otobüsleri bu sabah Batı Şeria'da bulunan Ramallah'ın batısındaki Beytunia şehrine gelen 33 Filistinli mahkumu da serbest bıraktı. Pazartesi akşamı Katar Dışişleri Bakanı ve Hamas hareketi Gazze'deki insani ateşkes anlaşmasının daha önce olduğu gibi aynı koşullarda 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.
Rus Novosibirsk Üretim ve İhracat Şirketi APT ile İranlı Lojistik Şirketi İran Avrasya Trading and Logistics arasında tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşma imzalandı. Sputnik'e göre Rus şirketten yapılan açıklamada imzalanan anlaşmanın Rusya Federasyonu ve İran'ın gıda güvenliğini sağlamayı, ikili ticareti artırmayı, aynı zamanda Kuzey-Güney Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun geliştirmesine pratik yardım sağlamayı amaçladığı belirtildi. İranlı firma ülkenin kuzeydoğusundaki dış ticaretin kilit merkezlerinden biri olan Saras Özel Ekonomik Bölgesi'nde yer alıyor. Bu bölge Orta Asya ülkelerine açılan bir kapı olarak kabul edilir. Daha önce İran Ekonomi ve Maliye Ekonomi Politikası'ndan sorumlu Bakan Yardımcısı Seyit Ali Rouhani, Tahran'ın Moskova'ya Rus tahılının 3. ülkelere ihracatı konusunda yardım teklif ettiğini söylemişti. Rus lider Vladimir Putin ise bu yıl Rusya'nın tahıl hasadını 137 ila 138 milyon ton civarında beklendiğini açıklamıştı.
İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı demir yolu işbirliğini artırmak üzere Türkiye'nin demir yolları yetkilileriyle görüşeceğini duyurdu. İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Seyyid Miad Salehi, Türkiye'ye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin İran'ın Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu belirterek bu bağlamda hem yolcu konusunun hem transit geçiş konusunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Salehi geçtiğimiz yıllarda hem ticaret hem transit hem de ithalat ihracat anlamında razı sınırından geçen yük miktarı azdı dedi. Türkiye Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü yetkilileriyle konu hakkında görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Salehi, iki ülke arasında tren seferlerinin düzenlenmesi, razı sınırında vagon değişimlerinin artırılması, İran ile Türkiye arasındaki ithalat ve ihracat bağlamında transit geçişleri gibi alanlar açısından güzel adımlar atılmasını temenni etti.
Uluslararası Atom Enerji Ajansı Başkanı Rafael Grossi, France 24'e verdiği röportajda kapsamlı ortak eylem planı COEP olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması hakkında açıklamada bulundu. Grossi, 2018'de nükleer anlaşmadan çekilen Amerika'nın tavrının anlaşmayı belirsizliğe yol açtığını söyledi. İran'ın nükleer silaha sahip olmadığını belirten Grossi, Tahran'ın endişe verici bazı yeteneklere sahip olduğunu ileri sürdü.
Ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fransa Büyükelçisi ile Amerika ve Almanya'nın geçici maslahat güzellerinden bakanlığa çağrıldığı bildirildi. Absaz Medya isimli haber portallarının Fransa, Amerika ve Almanya'daki kayıtlı kuruluşların katılımıyla yasa dışı mali işler gerçekleştirdi. Belirtilen açıklamada söz konusu ülkelerin Bakü'deki büyükelçiliklerinin de bu faaliyetlerde yer aldığına dikkat çekildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'dan Amerika'nın Gazze'nin geleceğine müdahalesi konusunda uyarı başlığı altında. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Gazze'nin geleceğine ilişkin kararın halkının elinde olduğunu ve Amerika'nın bu alana müdahalesinin başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Reis'i pazar akşamı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze halkı Gazze'nin geleceğine bu bölgenin halk oylarına dayalı meşru yasal bir hükümet olarak Hamas aracılığıyla karar vermelidir ve Amerika'nın Gazze halkına müdahale etme ve onlar adına karar alma hakkı yoktur dedi. Hamas ve Siyonist rejim arasındaki ateşkesin dördüncü gününde korsan rejim başbakanı Netanyahu ise Amerikan Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesinde ateşkesin ardından Gazze şeridine yönelik saldırılara tekrar başlayacaklarını vurgularken zımni olarak Siyonist esirlerin serbest bırakılmasına karşılık ateşkesin uzatılmasını olumlu karşıladı. Söz konusu telefon görüşmesinde Amerikan Başkanı Siyonistler ve Filistinliler için uzun vadeli güvenliği sağlamının tek yolunun iki devleti çözüm olduğunu ve Amerika'nın bu hedefinden vazgeçmeyeceğini iddia etti. Her ne kadar Hamas güçlerinin 7 Ekim operasyonu ve Siyonist rejimin Gazze şeridine askeri saldırıları sonrasında Amerikalı ve Siyonist yetkililer Gazze'ye ilişkin planları hakkında net açıklamalar yapmaktan kaçınsalar da sözlerden ve basında çıkan haberlerden bu konuda bazı fikirler ve seçenekler düşündükleri anlaşılıyor. Siyonist yetkililer Gazze'yi işgal etme niyetlerinin olmadığını söylüyor ancak 7 Ekim saldırısından sonra Hamas yönetiminin devam etmesinin kabul edilemez olduğunu da söylüyorlar. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu konuda şunları söylüyor.
Gazze'nin Hamas tarafından yönetilmesi olan önceki duruma geri dönemeyiz. Aynı zamanda İsraillilerin önerdiği gibi Gazze'nin yönetimini de İsrail'e bırakamayız. Bu tür açıklamalar Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarının devamının arkasındaki asıl aktör ve oyun yönetici olan Amerikalıların bu bölgenin geleceği için çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini gösteriyor. Gazze şeridinin Filistin özel yönetimi tarafından ele alınması, Gazze şeridinin Birleşmiş Milletler tarafından geçici olarak yönetilmesi, barış güçlerinin Gazze şeridine konuşlandırılması veya Gazze şeridinin denetiminin batıya müttefik bazı Arap ülkelerine bırakılması, Gazze'nin geleceği konusunda bugüne dek gündeme getirilen seçeneklerden bazılarıdır. Fakat önemli olan konu ve tüm seçeneklerin ortak yönü Hamas'ın bir güç olarak iktidardan uzak tutulması ve Filistinlilerin kendi kaderlerine belirleme haklarının yok sayılmasıdır. Halbuki Hamas hareketi direniş ekserini bir parçası ve aynı zamanda köklü bir düşünce olarak yok edebileceği ve Gazze Savaşı ardından bu hareketin halk arasındaki desteğinin artmasıdır. Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu tarafından sonuçları açıklanan ve orada araştırma merkezinin yaptığı ankete göre savaş sonucu Hamas'a Gazze şeridine ilaveten Batı Şeria'da da halk desteğinin yükseldi ve ankete katılanların %90'ının bu harekete destek verdiklerini gösteriyor. Gerçek şu ki Filistinliler son 70 yılda Siyonist işgalcilere karşı mücadeleden başka çare olmadığı sonucuna vardılar. Yıllardır süren müzakereler ve Camp David ve Oslo'daki anlaşmalara varılan barış çabaları Filistin halkı açısından hiçbir sonuç vermedi. Zira sadece kendi kaderlerine tayin hakkını ellerinden almakla kalmadı, üstelik Siyonistlerin yayılmacılık ve suçlarını sürdürmelerine neden oldu. Buna göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Filistinlilerin topraklarını geri alma direnişine ve halk oylamasıyla iktidara gelen Gazze'deki Hamas hükümetinin meşruiyetine desteklerken Gazze'nin geleceğine yönelik herhangi bir Amerikan müdahalesinin bu ülkenin Filistinlilere karşı işlediği suçların devamı olarak tanımladı.
Tarhan Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Ensarullah'ın Gazze'de Ateşkes'in ve devamında kilit rolü oynaması etrafında. Ensarullah'a bağlı geçici hükümetin Dışişleri Bakan Yardımcısı yaptığı açıklamada Kızıldeniz'de İsrail rejiminin gemileri dışındaki tüm gemilerin nakliyesinin güvenli olacağını bir kez daha hatırlattıklarını duyurdu. Hüseyin El-İzzi X hesabında şunları yazdı. Kesinlikle sana en çok gemi taşımacılığının güvenliğiyle ilgileniyor ve dünyanın çıkarlarına en çok saygı duyuyor. Geçmişte bunu kanıtladık. Mazlum Gazze'de çocuklara ve savunmasız sivillere yönelik saldırganlığı sona erdirene kadar İsrail rejiminin gemileri hariç Kızıldeniz'deki tüm gemilerin seyrinin güvenli olacağını bir kez daha vurguluyoruz. Bu Ensarullah grubunun Güney Yemen'de Aden'in karşısındaki bölgede bir İsrail gemisinin silahlı kuvvetler tarafından ele konulmasına ilişkin haberlere gösterdiği ilk tepki oldu. İşgal altındaki bölgelere yönelik füze ve İHA saldırılarının yanı sıra Yemen ordusu işgal rejimi düşman İsrail'le mücadele için yeni bir strateji benimsemiştir. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü dini, milli ve ahlaki sorumluluğu gereği Siyonist rejimin ve Amerika'nın Gazze şeridine yönelik günlük saldırıları ve Filistin halkının şehit edilmesini göz önünde bulundurarak Yemen halkı dünyanın tüm özgür halklarının talebini karşılamak için üç özelliğe sahip her gemi hedef alacaklarını belirtti. Söz konusu şartlar, Siyonist rejim bayrağını taşıyan gemiler, İsrail şirketlerinin işlettiği gemiler ve İsrail firmalarına ait gemilerden oluşuyor. Yemen ordusu ayrıca tüm dünya ülkelerinden bu gemilerde mürettebat olarak çalışan vatandaşlarını gemilerden almalarını, bu gemilerle etkileşime girmek veya yükleme yapmaktan kaçınmalarını, gemilerini İsrail gemilerinden uzak durmalarını istedi. Gazze'de ateşkesin devam ettiği bu günlerde Kızıldeniz Siyonist rejime karşı direniş gruplarını ana cephesi haline gelmiş, Yemenli Ensarullah'ın Gazze halkına destek amaçlı son eyleminde ise Siyonist rejim İsrail'e ait 3. gemiye el konulmuştur.
Geçtiğimiz hafta 2 İsrail ticari gemisine el koyan Yemenliler pazar günü 3. İsrail gemisine de el koydu. 3. İsrail gemisinin de Yemen açıklarında ele geçirildi. Haberi Siyonistler için bir başka şok olurken direnişe karşı son yenilginin acısı artırdı ve zira İsrail gemilerine el konulması krizi Siyonist rejimin sarsılmakta olan ekonomisini uygulamada yok edecek. İşgalci Kudüs rejiminin ticari olan ve olmayan gemilerinin Kızıldeniz'deki hareketlerinin durdurulması Siyonist rejimin ekonomisini etkisinden daha da krize soktu. İsrail'deki şirketlerin kargolarını taşıyan ticari gemiler Bab el-Mendebe varmadan seferlerini durdurarak yola çıktıkları limanlara geri döndüler. Bu arada Asya ülkelerinin limanlarından işgal topraklarına ithal edilmek üzere gıda ve inşaat malzemelerinin de aralarında bulunduğu çeşitli ticari yükleri taşıması gereken kargo gemileri daha yola çıkmadı. Aksa tufan operasyonunun ardından Siyonist rejimin Gazze'ye karşı yürüttüğü savaşın doğrudan ve dolaylı maliyetlerine bakıldığında ekonomik durumun işgalci Kudüs rejimi liderlerinin savaşı süresiz olarak sürdürmesine izin vermediği görülüyor. Hint Okyanusu koridorunu işgal altındaki topraklara bağlayan Kızıldeniz ve özellikle Bab el-Mende Boğazı İsrail ekonomisinin en önemli deniz koridoru ve omurgasını oluşturmakta ve bu hayati arterin tehlikeyi atılması İsrail ekonomisinde telafisi mümkün olmayan kayıplara neden olabilmektedir.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz'in biricik kızı Hazreti Fatıma-i Zehra Selamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümünü ve Eyyam-ı Fatimiye'yi idrak ediyoruz. Kimilerine göre, bir rivayete göre 13 Cemadiyül Evvel Hazreti Fatıma annemizin şehadet günü olarak kayda geçmiştir. Ancak İran takviminde resmi olarak 3 Cemadüssani günü Hazreti Fatıma annemizin şehadet günü olarak takvimde kaydedilmiştir ve 13 Cemadiyül Evvel ve 3 Cemadiyül Sani günleri arası Eyyam-ı Fatimi olarak bilinmektedir. Biz bu münasebetten yola çıkarak o Hazretin yaşamı ve hayatıyla ilgili İslam yolunda verdiği mücadeleleri ve hizmetleri gözden geçirmek istiyoruz uzman konuğumuzla. Ve Eyyam-ı Fatimiye'nin önemiyle ilgili uzman konuğumuzun yine de görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Din alemi Sayın Şeyh Salih Hocamız bugün sohbetimizde bizimle birlikte. Şeyh Salih Hocam hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için efendim. Şimdi demin ifade ettiğim üzere malumunuz İran'da Eyyam-ı Fatimiye'yi idrak ediyoruz. Eyyam-ı Fatimiye niye bu kadar önemlidir? Bu önem nereden kaynaklanıyor? Hazreti Fatıma annemizin hayatıyla ilgili ve genel olarak o Hazretin İslam yolundaki verdiği mücadeleleri ve fedakarlıkları konusunda da dinleyicilerimizi biraz bilgilendirirseniz memnun olurum efendim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ben ilk önce Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi ve şehadeti bütün Müslümanlara tesliyet arz ediyorum ve Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyhi ve şehadet günü ona diyorlar Eyyam-ı Fatımiye yani bu günler Hazreti Fatıma'ya irtibatı vardı çünkü bu günlerden bir günde Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyhi ve sellem şehit oldu ve maalesef o peygamberin yadigarı ki ümmet içinde kalmıştı o da maalesef ümmet onu elden verdiler ve bu Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyhi ve sellem Aleyhan'ın şehadeti çok yani feci bir şey mesela mazlumiyet ve musibet idi. İlleti budur ki mesela Eyyam-ı Fatımiye o kadar önem veriyorlar. İlleti zaten budur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün evlatları hepsi dünyadan gitmişti. Peygamberden önce. Sadece Hazreti Fatıma Zahra kalmıştı. Elbette Hazreti Zahra'nın hakkında o hadisler ki mesela varid olmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de hiç kesin hakkında öyle hadisler varid olmamış. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o hadisler ki Hazreti Fatıma hakkında buyurmuşlar. Hiç kesin hakkında, hiç kimsenin hakkında öyle buyurmamış. Niye? Çünkü Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyhi ve sellem sadece peygamberin kızıydı. Yok. Sadece peygamberin, tabi peygamberin kızı çok önemli ve çok yani şey vardır yani önemi vardır ki mesela milletin, ümmetin içinde. Ama Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyhi ve sellem'in başka faziletleri vardır. Yani öyle faziletler vardır ki bütün Sünni ve Şia kitaplarında, hadislerinde geçiyor ki Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyhi ve sellem bütün bayanlardan daha üstün ve daha azdır. Bu yani inkar edilen bir şey değil. Onun için tabii vakti öyle bir azdır bir hanım ve peygamberin yadigarı tabii dünyadan gitse ve mesela hala şehit olsa mesela tabii muhakkak bir acı bir musibettir bu. Yani ne acı bir musibet var belki bütün musibetlerden daha acı. Ama ben bunu söyleyeyim kardeşlerime, bazılarıma bunu söyleyeyim ki hem Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyhi ve sellem'in veladetinde maalesef düşmanlar teşkik etmişler ve şek getiriyorlar, şek ediyorlar ve millete öyle şey ediyorlar ki yani kendine yok bu mesela Kevser suresi Hazreti Fatıma Zahra hakkında nazil olmamış. Halbuki ne kadar insan düşünüyor bakıyor ki bu yani Kevser suresi muhakkak Hazreti Fatıma hakkında nazil olmuş. Niye? Çünkü Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin o iki tane oğlu dünyadan gitti. Bunlar dediler ebterdir. Ebter yani Arapların içinde yani bir adam varsa ki dünyadan giden oğlu kalmamışsa ya aslan evladı olmasa ya da oğlu kalmamış ona diyorlar ebter. Ebter yani daha onun arkasında bir şey kalmamış. Bir insan kalmamış. Çünkü kızları da zaten insanlardan saymıyorlardı. Evet, peygamberin adı lakabını bıraktılar maalesef. O müşrikler elbette daha çok o Amr-ı As'ın babası. As ibn-i Vail ki Amr-ı As'ın babasıydı. O bu adı şey etti ve müşrikler de her zaman ebter diyorlardı. Ama vakti ki Hazreti Zehra sallallahu aleyhi dünyaya geldi. Bu açı nazil oldu bu Sure-i Kevser. İnne a'taynakel Kevser. Hala diyorlar mesela şey Kevser yani hayr-i kesir olsun. Lügat şeyinde olsun valla hayr-i kesir olsun. Evet hayr-i kesirdir. Ama sadece mesela o lügavi manasında bitmiyor. Niye mesela o sure o zamandan nazil oldu? Bundan sonra sorunun ahirinde niye buyurur ki inne şani'eke huvel ebtar? Bakın Peygamber hadisleri buyurdu. Hazreti Hatice buyurdu ki bu senin henüz Hazreti Fatıma dünyaya gelmemişti. Buyurdu ki bu senin hamlin kızdır. Ve Cebrail bana söyledi ki senin zürriyen soyun bu kızdan olacak. Yani ne kadar adam düşünüyor ayetlerden, hadislerden bahsederken bu sure Hazreti Fatıma hakkında nazil olmuş. Bu bir. İkincisi diyorlar ki Hazreti Fatıma yok, dünyadan gitti. Nasıl dünyadan gitti? Yani Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi ve sellem kalp krizini geçirdiği yok. Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi ve sellem hasta mıydı? Yok. Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi ve sellem o kadar yaşlı olmuştu ki daha yere yüremiyor mesela. Ta onun için de yok. Öyle de değil. Ne oldu? Evet. Yok öyle vefat etti. Ya vefat etti olmaz ki. Bu vefatın illeti bile hayır bir şeydir. Sebebi bir şeydir. Bu sebeplerden hiçbirisi yoktur. O zaman niye mesela Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberin kızı ve en önemli bayanlardan en önemli dünyanın evvelinden sonuna kadar ondan sonra peygamberin yadigarı ki herkes gerek onun hizmetinde olaydı yani hizmetinde o hizmet etmek ona her bütün insanların üzerinde lazımdır. Çünkü peygamberin yadigarıydı ve o kadar önemlidir Hazreti Zehra. Nasıl mesela Hazreti Zehra gece defnettiler ve hiç kese de söylemediler. Sadece mesela birkaç kişi geldiler de teşhi ettiler. Yani olur mu bu? Muhakkak bir şey vardır. Yok diyorlar mesela ya bir şey yoktur. Tamam. Olmaz ki. Bu doludur. Alamet sual, yani sual işaretleri burada çoktur. Öyleyse benim maalesef gelinler merak edeyim ki bazıları kötülük yanında hakikatleri gizletiyorlar. Ne kadar da biz gizletsek yine de gizlenmez. Lehret bir gün meydana çıkacak. Açılır. Bu hem velayetinde hem teşvik ediyorlar. Ama bu fakat gizli kalmaz ve belli ümmet bilahara bir gün şey edecek ki, ders edecek ki evet, mesele neydi? Herhal ben yine de Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi'nin şehadeti bütün Müslümanlara tesli ediyorum. Ve Allah'tan istiyorum ki Allah-u Teala bize Kur'an'la ehl-i beyt Peygamber'in ehl-i beytiyle karar versin. Hem dünyada hem ahirette inşallah.
Çok teşekkür ederim. Amin. Size de teşekkür ediyoruz Salih Hocam. Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Biz de size bu eyyamı ve günleri tesliyet erz eder. Size iyi çalışma diliyoruz efendim.
Allah razı olsun.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Çok
sağ olun,
teşekkür ederim.
Allah'a emanet olun.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alemi Sayın Şeyh Salih hocamızla konuştuk. Eyyam-ı Fatimiye konusuyla ilgili o hazretin, Hazreti Fatıma annemizin hayatıyla ilgili ve şehadet konusunda Sayın Şeyh Salih hocamızın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve reportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden sizlere aktaracağız.
Ebrar gazetesi, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti elçileriyle bir araya geldiğini, İsmail Haniye'nin Siyonistlerin planlarını boşa çıkarttıklarını belirttiğini ve Şeyh Naim Kasım'ın günümüzün direniş günü olduğunu belirtiyor. Camu Cem gazetesinin Siyonistin hayat damarlarının Yemenlilerin elinde olduğunu belirttiği haberinde şu ifadelere yer veriliyor.
Kızıldeniz'de Aden Körfezi'nde Zodiac Maritime tarafından işletilen ve içerisinde 22 mürettebat bulunan Central Park adlı kargo gemisine el konuldu. Geminin İsrail iş adamına ait olduğu bildirildi. Zodiac Maritime tarafından yapılan açıklamada önceliğimiz gemideki 22 mürettebatımızın güvenliğidir ifadelerine kullandı. Geminin kaptanının Türk olduğu ve mürettebatın Rusya, Vietnam, Bulgaristan, Hindistan, Gürcistan ve Filipinler vatandaşlarından oluştuğu aktarılan açıklamada geminin fosforik asit yükü olduğunu belirtildi. Açıklamada geminin Klamvez Shipping Inc.'e ait olduğu aktarıldı. Zodiac Maritime, İsrail'i milyarder Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac grubunun bir parçası olarak biliniyor. Ensarullah güçleri 19 Kasım'da İsrail'e bağlantısı oldu, gerekçesiyle bir kargo gemisine el koymuştu. Gemi kaçırma olayını henüz hiçbir grup üstlenmezken, Yemen'deki Ensarullah güçleri 19 Kasım'da Kızıldeniz'de 25 mürettebatı bulunan Galaxy Leader adlı kargo gemisine İsrail'e bağlantısı olduğu gerekçesiyle el koymuştu. İsrail iş adamı Abraham Ungar'a ait olan bir İngiliz şirketine kayıtlı olan Bahama Bandıralı Galaxy Leader kaçırıldığı sırada bir Japon şirketi tarafından işletiliyordu.
Tahran Radyosu.
Şerven gazetesi Almanya'nın Siyonist rejime koşulsuz desteğini yenilediğini, Amerika'nın Türkiye'den Rusya ve Hamas'a yönelik yaptırımlara uymasını isteyeceğini, İran'ın büyük bir bilimsel kapasiteye ulaştığını ve 5 yeni uyduyu uzaya göndereceğini belirtiyor. Horasan gazetesi ise İran ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının görüşmesine işaretle şunları belirtiyor.
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuksuz saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkese ulaşmak için atılabilecek adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ve İran başta olmak üzere İslam dünyasının Filistin topraklarındaki İsrail vahşeti karşısında ortak tutum sergilemesinin önemini ifade etti. Erdoğan, İran ve Türkiye'nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi İran ve Türkiye'yi İslam dünyasının iki önemli ve etkili ülkesi olarak sıralarken, iki ülke arasındaki ortak işbirliğinin İslam ülkeleri arasında bir etkileşim modeli olmasını umduğunu ifade etti. Siyonist rejimin korkunç cinayetlerinde ve Gazze'nin mazlum halkının katliamında Amerikalıların işbirliğine işaret eden Reisi, Amerikan hükümetinin ulusların kamuoyu nezdinde rezil rüsva bir şekilde itibarsızlığını vurgulayarak şunları söyledi. Gazze halkı Gazze'nin geleceğine bu bölgenin halk oylarına adaylı meşru yasal bir hükümet olarak Hamas aracılığıyla karar vermelidir ve Amerikalıların Gazze halkına müdahale etme, onlar adına karar alma hakkı yoktur ve bu konuda atacakları her adım yenilgiye mahkumdur.
Kudüs gazetesi Hamas'ın Siyonist rejim İsrail'in esirlerini zorla geri alamayacağını belirttiği, Urva'nın Gazze durumunun facia boyutunda olduğunu duyurduğunu, İran Yargı Erki Başkanı'nın devrim muhafızlarının füze, İHA, savunma ve uzay alanındaki son getirilerinin sergilendiği fuarı ziyaret ettiğine değiniyor. 19D gazetesi ise Hamas'ın elindeki esirlerin Hamas'ın kendilerine insanca davrandıklarını belirttiği haberinde şu ifadelere yer veriyor.
Hamas ile İsrail arasında varılan mütabakat kapsamında Cuma gecesi serbest bırakılan İsrail esirlerin tatsız bir durum yaşamadıklarını ve insanca muamele gördüklerini söyledikleri belirtildi. Siyonist İsrail haber platformu Vala'nın haberine göre Cuma gecesi Gazze şeridinden büyük anne, anne ve bir erkek çocuğun serbest bırakıldığı Mander ailesinin yakını aileyi ziyaret ettikten sonra esirlerin anlattıklarını paylaştı. İsrail'i esir Mander ailesinin üyesi olumsuz bir durum yaşamadılar, insanca muamele gördüler. Düşündüğümüz gibi dehşet hikayeleri yoktu ifadesini kullandı. İsrail esirlerin Gazze şeridine götürülmek üzere motosiklete bindirildikten sonra şiddet görmediklerini belirten aile üyesi, İsrail esirlerin kendilerine verilen radyo ve televizyondan haberleri takip ettiklerini söylediklerini aktardı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tanrı Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber olunca edeyin mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıkları ile başlıyoruz.
Amerikalıların yönetimden duydukları memnuniyetsizlik.
Çin Devlet Başkanı'nın Amerika'da ağırlanması.
Amerika'nın Japonlara Tom Hawk satışına onay vermesi.
Amerika'nın Ukrayna'ya yardımlarının devam etmesi.
Ve George Floyd katilinin hapishanede bıçaklanması.
Son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan en önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Binlerce Amerikalı Biden'in İsrail'i destekleyen politikalarını protesto etmek için Beyaz Saray önünde toplandı. binlerce Amerikalı Cuma günü yine Washington DC'de, Beyaz Saray önünde ve New York City'de sokaklara dökülerek Filistin ve Gazze halkına desteğini bildirirken Gazze şeridinde derhal daimi ateşkes çağrısında bulundu.
Son dönemde Amerika'nın birçok noktasında Filistinlere destek kampanyası ve gösterileri başlatılmış ve Joe Biden'ın İsrail'e verdiği destekler kınanmıştır.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerikan Başkanı Joe Biden ile Kaliforniya eyaletinde San Francisco kentinde yaptığı görüşmede Washington ve Pekin aralarındaki belirgin anlaşmazlıklarını çözmek için çaba göstermeliler. Birbirlerinin kırmızı çizgilerine ve ilkelerine saygı duyup kışkırtıcı eylemlerinden kaçınmalılar dedi. Yapılan toplantıda Jinping, Amerika'nın Çin'e yönelik tek taraflı yaptırımları iptal etmesi ve Çinli şirketler için elverişli bir iş ortamı sağlaması yönündeki umudunu dile getirdi. Her ne kadar Pekin açısından Çin'in Amerikan ziyareti ve Biden'le görüşmesi normal bir şey olsa da Amerikalı yetkililer bu görüşmeyi Amerika'daki Beyaz Saray'da demokratların yaptığı gibi ikili ilişkilerde önemli ve öne çıkan bir gelişme olarak göstermek için çok gayret göstererek siyasi çıkarlar peşinde oldular. Zira kendisine sözde dünya süper gücü olarak gören Amerika birçok küresel sorunu çözmekte ve etkili olmakta aciz kalmıştır. Batı'nın Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel ve küresel planlarını ileri taşımak için konumunu göz ardı ettiği Çin'in işbirliği ve desteğine ihtiyaç duymakta. Çünkü Batı, özellikle Amerika bu krizin batağına saplanmış durumda ve buna devam edemiyor.
Siyasi konularda uzman olan Li Zuxian bu konuda şöyle diyor. Joe Biden çıkmazdan ve kafa karışıklığından kurtulmak için Xi Jinping ile görüşmeye çaresizce ihtiyaç duyan biri gibiydi. Dolayısıyla Amerikan hükümetine bağlı siyasi çevreler ve Demokrat Parti Xi Jinping'in Amerikan gezisi öncesinde ve sonrasında bu konuda çok propaganda yaptılar ve bunu Biden için önemli bir başarı olarak göstermeye çalıştılar. Bu arada yayınlanan haberlere göre Çin Devlet Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede Çin'in bölgesel, ekonomik ve ticari hassasiyetlerine ilişkin önemli noktalara dikkat çekerek Tayvan meselesinin Pekin'in kaynama noktası olduğunu ve Washington'un bundan kaçınması gerektiğini vurguladı. Biden'ın Xi ile görüşme yönündeki güçlü isteğine ilişkin bazı analistler Biden'ın Washington'un Pekin'in davranış ve performansını yönetme politikası çerçevesinde hareket ettiği görüşünü reddetmiyor. Çünkü Amerika'nın son siyasi ve askeri tavrı Çin'i öfkelendirmiş ve Pekin ile Washington'un arasını açmıştır.
Washington açısından bu sürecin devamı Pekin'e bölgesel ve küresel krizlerin çözümü konusunda küresel mutabakata engel olabilir. Uluslararası ilişkiler uzmanı Shu Hepsan şöyle diyor. Çin şunu iyice bilmektedir ki Washington Pekin'e ilişkin kendi taahhütlerine sadık değil ve sadece Çin'e karşı göstermelik hareketlerde bulunmakta. Gayesi bu ülkeyi ve hareketlerini kontrol altına almaktır. Oysa Çin pratikte bağımsız olarak kendi milli çıkarları çerçevesinde hareket ediyor. Her halükarda Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün Çin Devlet Başkanı'nı bir kez daha diktatör olarak nitelendiren Amerikan Başkanı'nın açıklamalarını kınama konusundaki tutumu Amerika'nın Çin'e bakışının ve pozisyonunun değişmediğini ve hala Çin'e düşündüğünü ciddi şekilde göstermektedir. Çin'i kendi için dizginlenmez ve sıkı bir rakip olarak gören Amerika kendi küresel hegemonyasını yok etmekte. Dolayısıyla Biden ile Xi arasındaki görüşmelerin olumlu ve faydalı olduğu yönünde Amerika tarafından yayınlanan haberlere rağmen bu toplantının Amerika'nın Çin'e yönelik tutumunun değişmesi üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak gibi görünüyor. Çin ise rekabet ile birlikte Amerika ile işbirliği konusunda ısrar ediyor. Çin Devlet Başkanı Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği'nin San Francisco'daki toplantısına katılmak üzere Amerika gittiği için Biden ile görüşmesi planlanmıştı. Yoksa Çin Devlet Başkanı Amerikan Başkanı ile şu sıralarda görüşmek istemedi ifade edilebilir.
Tahran Radyosu.
Japon hükümeti karşı saldırı yeteneklerini geliştirmek için Amerikan yapımı Tomahawk seyir füzesi satın almayı planlıyor. Japon yayın kuruluşu NHK'ye göre bu fikir ilk olarak iktidar koalisyonu üyeleri tarafından Meclis Bütçe Komisyonu yöneticilerinin bir toplantısında ortaya atıldı.
Meclis Bütçe Komisyonu üyeleri alınacak Tomahawk seyir füzelerinde maksimum sayının 400 olduğunu ve gerçek sayısının daha sonra belirleneceğini söylediler. Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti geçen hafta hükümete satın almayı planladığı füze sayısını açıklamaya çağırdı. Başbakan Fumio Kishida konunun kamuoyunu büyük ölçüde ilgilendirdiğini ve bir açıklama yapıp yapmamaya hükümetin karar vereceğini söyledi.
Amerika'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlıklarının devamında bu ülkenin Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev'e 100 milyon dolarlık yeni bir askeri paket tahsis edildiğini duyurdu. Amerikan Savunma Bakanı Austin, pazartesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmesinin ardından şunları kaydetti. Ukrayna'ya yönelik yeni 100 milyon Amerikan doları tutarındaki askeri paket, HIMARS topçu sistemleri ve mühimmatını, TOW füzelerini ve Javelin taşınabilir tank savar füzelerini içeriyor.
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına yanıt olarak Amerika ve Batı ülkeler Moskova'ya geniş yaptırımlar uyguladı ve Kiev'e milyarlarca dolar silah ve askeri teçhizat gönderdi.
Siyahi Amerikalı George Floyd'u öldüren polis memuru Amerikan Birleşik Devletleri'ndeki bir hapishanede öldürüldü. Genç Muhabirler Kulübü'nün haberine göre Amerikan polisi ülkenin güneybatısındaki Arizona eyaletindeki hapishanede Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin'in öldüğünü doğruladı.
Daha önce siyahi Amerikalı George Floyd'u öldüren polis memuru geçtiğimiz cuma günü Arizona eyaletindeki bir hapishanede başka bir tutuklu tarafından bıçakla yaralanmıştı. Eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin, George Floyd'un ırkçı cinayeti nedeniyle hapiste yatıyordu.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümde gençlerin arasında kitap ve kitap okuma alışkanlığının öneminden söz ettik. Şimdi ise yeni kitle iletişim araçları ve gençlerin yaşam tarzı üzerindeki etkilerini ele almak istiyoruz.
Günümüzde internet, dünyanın en gelişmiş dijital kitle iletişim aracı olarak bilgi ve kültürlerin alışverişinde ve gençlerin kimliğinin gelişmesinde önemli rol ifa eden araçlardan biridir. Gerçekte yeni kitle iletişim araçları güncel yaşamımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Öyle ki bazen bazı işleri onlar olmaksızın yapmak mümkün olmuyor. Günümüzde cep telefonu tüm kitle iletişim araçlarını kendi içinde barındıran bir cihaz olarak yaşamımızın en özel ve en ince detaylarına kadar sızan ve her an yanımızda olan bir kitle iletişim aracıdır. Bu durum doğal olarak insanların güncel yaşamında da önemli değişimlere yol açmış bulunuyor. Bu arada bu cihazın en çok gençler tarafından detaylı bir şekilde kullanıldığı da bilinen bir gerçektir.
Günümüzde internetin cazibesi birçok çocuğun ve gencin kendi yaşıtları veya ebeveyniyle etkileşimde bulunmak yerine bilgisayara tercih etmesine sebebiyet vermiştir. Bilgisayarla haşır neşir olmak insanların bir araya gelmek gibi güzel alışkanlığını yok ettiği gibi insanları inzivaya ve yalnızlığa itiyor. Kuşkusuz internet yararlı bir olgudur ve bu yüzden tümüyle tehlikeli bir araç sayılmamalı ve hakkında olumsuz propaganda yapmamalıyız. Bunun yerine en iyi yaklaşım interneti doğru kullanmayı öğrenmek ve öğretmektir. Gerçekte hangi kitle iletişim aracı olursa olsun iyi ve doğru kullanıldığı takdirde iyi sonuçlara sebep olacaktır. Sosyoloji uzmanı Cafer Bey şöyle diyor. İnterneti bağımlılık derecesinde kullanan insanlar genellikle sosyal yalnızlığa sürüklenir ve işinden ve eğitiminden uzaklaşır. Ve bireysel ve sosyal ilişkiler çemberinden daha da dışlanır. Cafer Bey görme bozukluğu omurga kemiklerinin şekil değiştirmesi gibi olumsuz fiziksel tesirlerin de bilgisayarla çok uğraşmanın zararları arasında sayıyor ve fikri ve ruhi zararlara ek olarak gençleri olumsuz etkilediğini savunuyor.
Gerçekte internet ve cep telefonu gibi yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin gençlerin yaşamına girmesi, son yıllarda bu kesimin yaşam tarzı, kimliği ve bakış açıları üzerinde ciddi etkiler yapmıştır. Gerçi bu yeni kitle iletişim araçları bireyler arasında irtibatı geçmişe nazaran çok kolaylaştırmış ve gençlere yeni ilişkileri tecrübe etme fırsatını sağlamış, fakat bu modern cihazların kimlik üzerindeki etkileri inkar edilemeyecek derecede ciddi ve hissedilebilir düzeydedir. Bu yoldan sağlanan ilişkiler gençler arasında karşı cinsle ilişkilerde ve teamüllerde önemli rol ifa ettiği de kesindir.
Chatleşme ve kısa mesaj yazışma, sanal ortam ve cep telefonunun gençler arasında en çok sevilen iki özelliğidir. Bu iki özellik insanların arasında hızlı iletişim imkanı sağladığı kesindir. Ancak bu özelliği yanlış kullanmanın da telafisi mümkün olmayan zararlara yol açtığı inkar edilemez. Ramin, chatleşmenin vurduğu duygusal darbenin ardından intihar etmeye kalkışan bir gençtir. Kendisi şöyle anlatıyor. İnternet ve chatleşme sayesinde karşı cinsten birini sevdim. Ama birkaç ay geçmeden onun beni sevmediğini anladım. Ve bu psikolojik baskı intihar etmeye karar vermeme neden oldu. Fakat şimdi ailemin yardım ve desteğiyle iyileştim. Ama aldığım sonuç şu ki internet onca yararına rağmen insanı saptırabilir ve kimliğini yıkabilir.
Tahran Radyosu.
Uydular da yeni bir teknolojik kazanımdır. İşin başında uydu medyası kayıtsız şartsız ilerlemesi ideal bir şey olduğunu ve küresel köy araştırması için tam bir zaruret sayıldığı düşünülüyordu. Fakat son birkaç yıllık kısa deneyimler bu olgunun bazı getirilerinin kültürel açıdan zarar verdiğini ortaya koydu. Sosyoloji uzmanı ve yazar Alovin Toffler şöyle diyor: uydu teknolojisi ve diğer yeni kitle iletişim araçları milli kültürleri dağıtıyor ve bu durum her halükarda hükümetlerin kişisel çıkarları uğruna yaymaya ve korumaya çalıştıkları milli kimliklere yönelik bir tehdittir. Uygun kanallarının programları ahlaki ve sosyal fesada zemin oluşturuyor, yeni kuşak ve genelde tüm insanlar için yararlı olmaktan ziyade zararlı ve tehlikeli sonuçları vardır. Bir sosyolog bu konuda şöyle diyor: gerçi uydu kanalları, bilimsel ve eğitici programları vardır. Fakat günümüzde çoğu gençler uydu kanallarını bilimsel programları için izlemiyor, genellikle saptırıcı ve kandırıcı mahiyeti olan eğlence programlarını izlemeyi tercih ediyor. Gençler gerçekte uydu kanallarını müstehcen ve kötü programlarını izliyor ki bu da genç kuşakta ahlaki çöküş ve sapkınlık zeminini oluşturur.
Unutmamak gerekir ki gençlik çağı yenilikçilik, değişim ve maceracılık çağıdır. Bu dönemde genç insan kendini yeni istekler ve yeni gereksinimlerle karşı karşıya buluyor. Bu gereksinimlerin en önemli olanlarından biri kimlik ve kişilik gereksinimidir ki çocukluk çağında böyle bir gereksinim hissedilmiyordu. Kişilik ve kimlik şekillenmesi ergenlik yılları ile ilgilidir. Ve bu dönemde insan inançları ve değerleriyle irtibat kurmak istiyor. Çocukluk çağında çocuğun kişiliğine istikrar ve denge kazandıran değerler ergenlik ve gençlik çağında işlevini ve önemini kaybediyor ve geçmişte olduğu gibi genç insanın ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bu dönemde gençler kişiliklerini üzerinde inşa edebilecek ve yeni gereksinimlerini karşılayabilecek yeni inançlar arıyor. Eğer genç insan bu dönemi başarılı bir şekilde geride bırakmaz ise bu kez kimlik krizi ve doğurduğu olumsuzlukları yaşamak zorunda kalıyor. Böylece iletişim ve bilgi teknolojilerinin getirdiği değişimden en çok genç kitlenin etkilendiği anlaşılıyor. Öte yandan gençler bu süreçte etkili de olabilir ve ortaya çıkan fırsatı değerlendirmek ve bilgisini geliştirmek suretiyle bilimsel arenalarda başı çekebilir ya da Batı kültürünün etkisi altına kalarak kimlik krizine sürüklenir.
Gerçekte kitle iletişim araçları diğer beşeri icatlar gibi insanlara en iyi şekilde hizmet etmek için gündeme gelmiştir. Bu arada insanın artan çeşitli ihtiyaçları onu medya araçlarının niteliğini ve niceliğini geliştirmeye yöneltmiştir. Kitap, dergi, radyo, televizyon, uydu, internet ve cep telefonu gibi kitle iletişim araçlarının iki zıt işlevi söz konusu olabilir. Yani bir yandan sorumlu bir hekimin elinde cerrahi yapacağı bıçağı, diğer yandan bir insanı katledecek bir araca dönüşebilir. kitle iletişim araçlarının çeşitli programları araştırma işlevinin dışında genel bilgi ve kültürü geliştirmek için olabileceği gibi bazen de olumsuzlukları propaganda etme aracına dönüşebiliyor. Öyle ki bu durumdan küresel kriz şeklinde söz edilebilir. Bu tehlikeli durum birçok sosyolog ve kültürel meseleler uzmanlarını beşeri toplumu özellikle de aile kurumunu medyanın yıkıcı programlar selinden korumak için çare düşünmeye yöneltmiştir.
Din ve dini inançlar İslami toplumlarda gençlerin kimlik kaynaklarından biridir ve gençlerde güçlü bir dini kimlik oluşmasına yardımcı olur. Günümüzde Batı'nın seküler kültürünün yeni kitle iletişim araçlarının yardımıyla saldırıya geçmesi, gençleri dinden soyutlanma tehlikesiyle karşı karşıya getirmiştir. Yeni medya organları sahip oldukları özellikleri sayesinde zaman ve mekan kısıtlamasını ortadan kaldırırken, mesajların kapsam alanını ve uygulandığı zeminleri genişletmektedir. Ve gençlerin duygu, tanım ve dini davranış olmak üzere dini kimliklerini üç boyuttan etkiler. Gençler yeni teknolojilerin yardımıyla meselelere yeni bir açıdan bakmak ve daha bilinçli bir şekilde dini kimliğini oluşturmak ve bu kimliği küresel ölçeklerde gündeme getirmek ister. Gençler çeşitli görüşleri ve düşünceleri tanıyarak birçok modeli ve kimliği denemek ister ve kendi kimliğini başka kimliklerin arasında bulmaya çalışır. Fakat türlü sapkın düşüncelerin ve görüşlerin saldırısına maruz kalarak esas kimliğini ve kişiliğini de yitirir ve sonuçta bir nevi boşluk ve beyhudeliğe kapılır.
Aile ocağı da geçmişte insanların kimliğini bulmasında başvurduğu ilk ve en önemli referanstı. Genç insan kimliğini çok rahat bir şekilde ailesinin içinde arayıp bulabilir ve toplumdaki konumunu benimserdi. Ancak günümüzde uydu ve kanallar bu sundukları programlar yüzünden aileler de genç evlatlarına örnek oluşturma özelliğini yitirmiştir. Bazı uzmanlar ailelerin çocuklarına yönelik gaflet ve duyarsızlığı ve onlarla irtibat kurmayı göz ardı etmesi ailenin zafiyeti ve istikrarsızlığının etkeni olduğunu savunuyor. Bu yüzden aileler en başta çocukları ile ilişkilerini yeniden güçlendirmeli ve onları yığınla doğru yanlış bilgi ortasında yalnız bırakmamalıdır.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Bir başka bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'i, Hazreti Zeynep, Kübra ve diğer Evliyaullah da sabır ruhunu oluşturan unsurlardan birinin Allahu Teala'ya karşı sadık olmak ve ona gönül bağlamak olduğunu ifade ediyor. Bugün bu konuyu sizlere aktaracağız. Böyle hareket eden Hazreti Zeynep-i Kübra ve diğer Evliyaullah da bu sabır ve bu morali oluşturan unsurlardan biri sadakattir. Allahu Teala ile anlaşmaya sadık olmalarıdır. Allah yoluna gönül koymaktır. Bu çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de bu sadakati hem ilahi azim, enbiya için gerekli kılınmıştır. Hani o vakit biz peygamberlerden tebliğ görevini yapmak üzere misak ahitlerini, kesin sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan biz onların hepsinden sapasağlam bir söz almıştık. Doğruların doğruluğunu sormak için. Ey peygamber! Biz senden söz almıştık ve Nuh'tan ve İbrahim ve Musa ve İsa'dan söz almıştık. Tüm peygamberlerden söz almıştık ve bu söz çok güçlü ve yoğun bir sözdü. Liyes elde lam harfi biz talebelerin tabiriyle akibet lam'ıdır. Ve bu sözün neticesinde bu peygamberlerin bu söze karşı gösterdikleri sadakatten büyük bir sorgulamaya tutulurlar. Yani bizim peygamber ve büyük ilahi peygamberler Allah dergahına ve bu ilahi sözü yerine getirmekte kullandıkları sadakat oranını sunmalıdırlar. Bu peygamberlerindir. Biz sıradan ve mümin insanlar konusunda da şöyle buyuruyor. İnananlardan öyle erler var ki Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterirler. Onlardan kimisi adağını ödedi, kimisi de beklemede ve onlar sözlerini, özlerini hiçbir suretle değiştirmediler. Çünkü Allah doğruları, doğrulukları yüzünden mükafatlandıracak. Münafıkları ise, dilerse azap edecek. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق الله العلي العظيم. الله.